Ayrım 9, sayfa 146. Bugün cezaevinde büyük bir olay yaşandı. Bütün koğuşlar bir anda topluca marşlar okumaya başladılar. Koğuşun kapısına koştuk. Dışarıdan silah sesleri geliyordu. Yeni gelen albay bir anlaşmazlık sonucu cezaevini alarma geçirmiş. Cezaevi askeri birliklerce sarılmış. Avluya çıktık. Oradan gözetleme kulelerinden biri görülür. İki nöbetçi er, kulede omuzlarında silahları hızlı adımlarla dolaşıyordu. Silah sesleri duvarın hemen ötesinden geliyordu. Sonra makineli tüfek atışları başladı. O anda bende kalan iki güzel görünüm, biri karşıki koğuşların damındaki güvercin sürüsü. Atış başlayınca ürküp havalanıyorlar, şaşkın şaşkın uçuyorlar, dönüp tam dama konacakları sırada yeni bir atışta ürküp yine havalanıyorlardı. Güvercinle silah müthiş bir çelişkiydi. Bir de avluya inen masmavi duman, yanık barut kokusu. Biz de marşlar söyledik. 15-20 dakika kadar sürdü bu gerginlik. Sonra ortalık yatıştı. Bu cezaevinde sözde bir isyan girişimiymiş. Yöneticilerin yanlış davranışı yüzünden tam bir silahlı devlet terörüne dönüşebilecek basit bir olay oysa yaşanan. Bizim avluda çocuklar top oynarken birinin ayağı kaymış. Kayabilir. Çünkü cezaevinde gün boyu su yok. Günün belli bir saatinde yarım saat süreyle avlunun köşesindeki musluğa su veriyorlar. Koğuştaki arkadaşlar, nöbet tutanlar ellerinde boş kovalarla hazır bekliyorlar. Bunca kovanın doldurulup taşındığı alana kovalardan sular akıyor, top oynanan alanlar ıslanıyor. Top oynayan arkadaş ıslak zeminde zıplarken ayağı kaymış, yüzünün üstüne düşüp bayılmış. Çocuklar baygın çocuğu kapı altına götürüp yönetimden yardım istemişler. Doktor Hüseyin her zaman yaptığı gibi demir parmaklıklara yaklaşıp alay etmiş içeridekilerle. Gebersin demiş. Çocuklar ısrar etmişler ama doktor ilgilenmemiş bile. Çizmelerini elindeki kamçıyı vura vura uzaklaşmış. Doktor Hüseyin'in her zamanki tavrı. Bir doktor niye süvari çizmesi giyer? Niye elinde böyle bir kamçısı vardır? Kamçısını biz tutuklularla karşılaşınca neden şak şak çizmesine vurur? Anlaşılır gibi değil. İşte o zaman çocukların tepkisi başlamış. Cezaevinin yeni komutanı görevine dün başlamıştı. Gürültüyü, tepkiyi görünce gaz bombalarını getirin diye bağırmış. Bombalar hazırlanırken alayı da tümeni de alarma geçirmiş. Cezaevi çevresindeki görevli erlere de ateş emri vermiş. Sonra aşağı birliklerden başka komutanlar da gelmiş de olay öyle kapatılmış. Yaşanan olayın nedeni çok basit, çok da komik ama yaşananlar çok şaşırtıcı, çok acı. 3 gündür kendi koğuşumla bütün ilişkilerim kesik. Sabah giriyorum ön hücrelere, akşam gece içtimasına kadar orada kalıyorum. Yazı makinem de orada. Çocuklar var güçleriyle savunmalarını hazırlıyorlar. Gördüğüm kadarıyla yasal bir savunma hazırlamıyorlar. Hukuk açısından bir savunma olmuyor yaptıkları. Türkiye'nin konumu, Kurtuluş Savaşı ile başlayıp gelen bağımsız Türkiye kavramı, daha güzel bir Türkiye için yapılması gerekenler. Asıl önemlisi de 1961 Anayasası'nın bütünüyle uygulanması. Savunmalarının temel dayanağı bu. Savcı son iddianamesini hazırlamış, 18 kişinin idamını istemiş. 18 kişi adına ortak, siyasal bir savunma hazırlıyorlar. Hukuk açısından savunmayı avukatlara bırakmışlar. Bu savunmayı Halit Çelenk hazırlıyormuş. Çocukların dediklerine göre müthiş bir savunma olacakmış. 2 gündür hazırladıkları savunmanın bölümlerini kendi yazı makinemde yazıyorum. Biri okuyor, ben yazıyorum. Bugün ben yazmadım. Yazdığım bölümlerden biliyorum, çok hoş bir araştırma sonucu ortaya ilginç bir metin çıkıyor. Okuduğum kadarıyla amaçlarını, yaptıkları eylemleri çok açık seçik yazıya döküyorlar. Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedik. Bu nedenle Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadele verdik. Bundan dolayı ölümden korkmuyoruz. Hakkımızdaki iddianame kelle istemek için hazırlanmıştır. Bu ülkede anayasayı en çok savunanlar bizleriz. Anayasayı çiğneyenler ortadadır. Anayasanın uygulanmasını isteyen bizleriz. Savunmayı daha çok Hüseyin İnan'da. Ona herkes dede diyor. Atilla Keskin hazırlıyorlar. Bazı bölümler içinde birkaç kişi yardımcı oluyor. Ercan Öztürk, Mehmet Asal, Mete Ertekin yardım edenler arasında. Bu bizim bilim kurulumuz diyorlar. Hiç başını kaldırmadan çalışan da Hüseyin İnan. Yargıç sormuş. Neden sana dede diyorlar? Diye. Hüseyin, Aleviyim, herhalde ondandır demiş. Savunmalarında daha çok da Türkiye'nin siyasal, ekonomik yapısını belgelemeye çalışıyorlar. Amerika'nın dünyadaki ve Türkiye'deki oyunlarını ortaya koyup tarihsel geçmişi içinde Türkiye'nin kurtuluş yollarını irdeliyorlar. Kendi girişimlerinde bunun içine yerleştiriyorlar. Bir savunma değil bu yaptıkları, bir iddianame bence. Yaptıklarını gizlemiyorlar. Banka soymuşlar, zorla adam kaçırmışlar. Polis kulübesine ateş etmişler. İzinsiz silah taşımışlar. Bunlar yasalara göre suç. Cezaları da yasalarda belirtilmiş. Ama onların ceza yasasının 146.1 maddesine idamları isteniyor. Anayasayı bozmaya, değiştirmeye, ortadan kaldırmaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devirmeye, bunları gerçekleştirmek için de zor kullanmaya kalkışmaktan 18 kişinin idamı isteniyor. Deniz hiç karışmıyor bu savunma çabalarına. Kendi kirli yatağında kitap okumaya çalışıyor. Belli ki örgütün başındaki görünmez kahraman Hüseyin İnan. Bugün bir ara Almanya'da Temmuz ayı içinde Berlin Hür Üniversite profesörlerinden birinin onlarla ilgili bir protesto nedeniyle 32 Alman hukukçuyla avukatın ortak basın bülteni geldi. Toplanıp yüksek sesle okudular. Deniz çok sevindi. Ercan hemen esprisini patlattı. Bakın asıldıktan sonra daha ne bomba bültenler yayınlanacak arkamızdan. Bu kadar rahat oluşları tedirgin ediyor beni. Hele dün oldukça üzüntülü dönmüştüm yanlarından. Mehmet Asal'ı çok ısındım. Günün büyük bölümünde onunla oldum. İlk olarak da hareketi eleştirdi o. Ders olsun, bizden sonrakiler bu yanlışları yapmasınlar falan dedi. Ahmet, hemşerim diyorlar ona. Dağınık gözleriyle, geçmişteki her şeye şakayla dalga geçerek bakan biri. En acı bir olayı bile anlatırken yerlere yatıyor gülmekten, herkes de güldürüyor. Bugün Kor Koçalak'la avluya çıktık. Çay da söylemişti Kor. Bomboştu avlu. Duvar dibine güneşe karşı kirli bir battaniye yayıp oturduk. Az sonra çay da geldi. Mete de geldi yanımıza. 4 bardak vardı demlin yanında. Kor bir kişi daha çağırmak istedi içeriden. Kimi istersin dedi. Kim olursa dedim. Mehmet Asal'ı çağırayım. Biraz da ısının birbirinize dedi. Gitti çağırdı. O da çok seviyor onu anlaşılan. Geldi Mehmet Asal. Sonra birer birer sokuldular yanımıza. Nakiboğlu, Yalçıner, ona da Endi diyorlar. Ahmet, Yusuf, Hacı, Deniz. Ahmet'e Selami Çeşme Akbank Şubesi soygunuyla ilgili olarak poliste ben soydum dediği halde sen soymadın ulan diye dayak atılışının hikayesini bana da anlatmasını söylediler. Anlattı Ahmet. Bir harikaydı. Yani bir işkence hikayesi bu kadar mizahla anlatılabilir. Aziz Nesli ustanın kulakları çınlasın. Ahmet'le karşılaşsa nasıl da severdi onu. Sonra da top oynadılar. Hiç beceremiyorlar voleybolu. Çok kötü oynuyorlar. Hele Deniz. Bir uzun kabak gibi az zıplayabilen, çok sallanan bir voleybolcu. Uzun yüzü, kara bıyıkları, o her zamanki uzamış sakallarıyla tem bir gerilla lideri görünümünde. Kamburunu artırarak dengesiz yürüyor. Çocuklar ona karşı çok saygılılar. O da kabul etmiş durumda bu liderliği. Topa kötü vuruşlarından birini daha yapıyor, ardından da kasılarak esprisini patlatıyor. Böyle vuruşumda da herhalde bir keramet vardır ulan. Mehmet Asal'la konuşmayı öğleden önce yapmıştım. Bugün bizim koğuşun banyo günüydü. Saat 16'da banyoya götürülecektik. Çocuklar beton avluda voleybol oynuyordu. Ben duvar dibine çömelmiş oyunu izliyordum. Deniz karşıda avluya açılan demir kapının önündeki merdivenin üstünde oturuyordu. Koğuşuma gitmek için kalktım. Yanından geçerken sordu. Banyo saatimizin yaklaştığını söyledim. Gitme dedi. Çay söyledim. Gideyim. Banyodan çıkar çıkmaz yine gelirim dedim. Gitme konuşalım dedi. Kalktı, sarıldı belime, içeri sürükledi, hücrelerden birine soktu. Birer sigara yaktık. Öyleyse şu kaçırdığınız Amerikalılardan başla dedim. Peki anlatayım dedi. O anlattı, ben yazdım. Bir ara Kor Koçalak geldi yanımıza. Sizi dinleyebilir miyim dedi. Tabii dedi Deniz. Kor yanımıza yere oturdu. Deniz ilk fırsatta konuyu edebiyata çevirdi. İstanbul'daki gençlik olaylarını anlattı. Beyazıt'ın alana açılan ara sokaklarını, öğrenci yurtlarını, fakülte işgallerini, Battal'ın ölümünü, fakültenin bir salonunda iki faşiste nasıl elektrik verip konuşturduklarını, sonradan bundan duyduğu utancı, pişmanlığı, Yeni Kapı'yı, Yeni Kapı'daki kahveleri, o günlerde çıkan edebiyat dergilerini, bu işin şiirsiz, öyküsüz, romansız olamayacağını, Ankara'yı nasıl da sevmediğini anlattıkça anlattı. Bu anlattıklarını yazmamı istememişti, hiçbirini yazmadım. Zaten yazamazdım da, çünkü coşku içinde daldan dala atlayarak çok hızlı anlatıyordu. Deniz'in edebiyata garip bir düşkünlüğü var. Ben onu ne kadar eylem konularına çekmeye çalışırsam, o da beni elinden geldiğince edebiyata çekmeye çalışıyordu. O dönemde yayınlanan Alan dergisinden, Soyut dergisinden bile söz etti. Zamanında hepsini izliyormuş. Kürsünün tepesindeki yargılayanlar, bu kez avukatımın isteğine uyup salıverilmeme, tahliyeme karar verdikleri anda yıkılmıştım. Hiç beklemediğim bir karardı. Oysa Denizler'le konuşacağım daha pek çok şey vardı. Salondan çıkarılıp aşağıya bekleme odasına alındığımda fotoğraf çekmesi için yalnızca ona izin verilen, saçları yarı dökük, uzun boylu fotoğrafçı, kamerasını üzerime yöneltince, elimi kaldırıp düğmeye basmasına engel oldum. Sinirli olduğumu görmüştü. Numara yaptığımı sandı. Kanım tepemdeydi. Tersledim. Aklı almadı. Anlatamazdım ki ona elimden kayıp giden o güzel buluşmanın önemini, tadını. Cezaevine dönüşüm büyük bir mutsuzluğu, anlatılmaz bir utancı da içinde taşıyordu. İdamla yargılanan o güzel insanlara salıverilmemi nasıl anlatabilirdim? Artık açıl kapı açıl deyince denizlerin koğuş kapısı açılıyordu bana. Son kez olduğunu bilerek kapıyı açtırdım gardiyana. Girdim koğuşa. Utanarak durumu açıkladım çocuklara. Deniz, kutlamalıyız bunu dedi. Nasıl olsa salıverilme emri cezaevine geç gelir diye düşündük. Yusuf avluya çıkardı bizi. Önceden hazırladıkları kutularca kibritin eczasını kazıyıp çikolata kağıtlarına sardıkları bombacıkları çıkardı. İki de boş çuval buldular. Yusuf avlunun bir ucuna gidip elindeki bombacıkları ateşledi. Boş çuvallarla bir barikat kurdu önüne. Hızla yanımıza döndü. Avlunun bu yanında hepimiz yere uzanmış, bombacıkların patlamasını bekliyorduk. Önce ince bir duman çıktı çuvalın ötesinden, sonra sessizlik. Yusuf kalkıp sokuldu çuvalların yanına, sürünerek ateşlediği kağıdın söndüğünü anlayınca yeni bir kağıdı tutuşturup çuvalın altına sokuşturdu, hızla döndü yanımıza. Az sonra gerçekten beklemediğim yükseklikte bir patlama oldu, müthiş keyiflendik. Ama bir anda avlunun duvarları üstünde silahlı nöbetçiler belirdi. Çocuklar onlarla dalga geçtiler biraz, olayı gülerek anlattılar onlara, erler çekildiler. Deniz ve Yusuf koluma girip avluda dolaştırdılar beni. Dışarıda göreceğim kişiye söylemem gereken sözleri ezberlettiler. Kaç kez tekrarlattılar. Söyledikleri THKP'ye gönderilecek bir mesajdı. Adını verdikleri kişiye kesinlikle güvenilmemesi gerektiğini İstanbul'dakileri iletmek istiyorlardı. Çıktıktan sonra bu görevimi yerine getirdim. Son saatlerim, son dakikalarım öylesine hızlı geçiyordu ki cezaevinde bir süredir adımın anons edilmekte olduğunu çok sonra kavradım. Salıverilme emrim beklediğimizden de erken gelmişti cezaevine. Cezaevi yönetimi beni arıyordu. Hepsiyle tek tek öpüşüp ayrıldım. Deniz gardiyana güzel birkaç söz edip benimle birlikte çıktı koğuştan. Bizim koğuşa girdik, bomboştu. Herkes avluda havalandırmadaydı. Valizimi toparlamaya çalışırken Deniz işte o arada benden 3 kişilik zehir istedi. Anlaştık. Onlara kitaplar gönderecektim. Ciltli kitapların arasında kırmızı ciltli bir kitap da olacaktı. 3 kişilik zehir kapsüllerini o kırmızı ciltli kitabın cilt kartonunun içine yerleştirecektim. Çok güç bir görevdi. Anlaştık, öpüştük. Avluya çıkıp öbür arkadaşlarla da öpüşüp ayrıldım. Aylar sonra Denizler'in idamında bulunacak 2 avukattan biri olan Mükerrem Erdoğan tutuklandığında bu gizli konuşmanın da sorgusu yapılacaktı. Mükerrem Erdoğan'a benim o çocuklara söz verdiğim şeyin ne olduğu, neden göndermediğim sorulacaktı. Denizler'in avukatıydı Mükerrem. Cezaevine bir gidişinde Deniz, Erdal ağabeyi bir emanet gönderecekti, gecikti diyor. Mükerrem emanetin ne olduğunu sormuyor Deniz'e, yalnızca peki iletirim diyor. Belki de bu görüşme için dinleme aygıtı yerleştirilmişti, bilmem. Mükerrem Erdoğan 5-4-1987 tarihli Nokta dergisinde bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor. Erdal'ın işlettiği kitabevine gittim. Olayın mahiyetini bilmediğim için bir emanet gönderecekmişsin, çocuklar onu sordular dedim. Erdal o zaman beni dışarı çıkardı ve yahu istedikleri zehir ama ben bunu nasıl göndereyim ya da göndermem doğru olur mu bilemiyorum dedi. Ben de bu işi yapmamasını, olayın Yargıtay'dan döneceğini söyledim. Ama onların tahmini doğru çıktı. Yargıtay 3'ü hakkında onama kararı verdi. Bir süre sonra Mükerrem Erdoğan da tutuklanıyor. Aynı konuşmasında açıklamasına şunları da ekliyor. Kendilerine kontrgerilla diyen bir takım kişiler beni karargahlarına götürdüler. Orada kendisine albayım denen birisi bana doğrudan Deniz'lerin imanetleri neydi diye sordu. Şaşırmadım çünkü o gün Deniz'le yaptığımız görüşme boyunca arkamda not tutuyorlardı. Gülünün Solduğu Akşam adlı kitabımda da açıkladığım gibi Deniz'in istediği 3 kişilik zehiri gönderemedim, göndermedim. Kitabevime kavuşmuştum yine. Önlerinde pek az günleri kaldığını doğrusu kavrayamamıştık daha. Ölüm cezasının kaldırılması konulu büyük imza kampanyasına o zaman başladık. Bu girişim bizlere yeniden Mamak'ın yolunu açacaktı. Ölümleri önleyemedik, kimse önleyemedi. Göz göre göre susuz yere asıldı çocuklar. Cezaevinden çıkalı aylar olmuştu. Yaz ortasıydı. Kitap evinde işler azalmıştı. Karımın eczanesine uğramıştım. Bir ara kapıda eli bastonlu yaşlı bir adamla onun koluna girmiş genç birini gördüm. Bir anda tanıdım yaşlı adamı. Beşir amcaydı. Yusuf Arslan'ın babası Beşir Arslan. Koştum, bir basamaklı girişe çıkmasına yardım ettim. Güçlükle yürüterek bir iskemleye oturttum. Bastonunu alıp yanına dayadım. Özlemiştim. Gel öpeyim seni oğlum dedi. Sarılıp öpüştük. Nedir bu halin Beşir amca dedim. Oldu işte, ihtiyarlık dedi. Ne oldu sana, anlat dedim. Boştu eczane, karım çay getirtti. Ayaklarım dedi Beşir amca. Ne oldu ayaklarına? Bilmem, birden yürüyemez oldum. Neymiş peki, nedenmiş? Romatizma herhalde. Nasıl yani? Seni bıraktığımızda hiçbir şeyin yoktu. Böyle birdenbire mi? Bilmem ki dedi. Peki doktora göründün mü? Sağ olsunlar, İzmir'de Türkiye İşçi Partili iki doktor ilgileniyorlar benimle, ilaç veriyorlar. İlaçların bir yararı oluyor mu? Bilmem ki, oluyordur herhalde. Karımla bakıştık. İçeriye gelmemi işaret etti karım. Kalktım, ilaç raflarının arkasındaki laboratuvar bölümüne geçtim. Beşir amcayı kurtarmalıyız dedi karım. Kurtarmalıyız dedim. Ben hemen dış kapıdaki hastaneyi arayacağım. Senin tanıdığın doktorlar vardır. İstersen önce Doktor Melahat Hanım'ı ara, ona sor. Tamam dedi. Ben içeriye Beşir amcanın yanına döndüm. Seni böyle bırakamayız dedim. Nasıl yani dedi. Seni doğru dürüst doktorlara göstermeliyiz. Hem de hemen. Karım içeride senin için doktor soruşturuyor. Olmaz. Bense yük olmak istemem. Sizi özlediğim için geldim. Beni masrafa sokmayın. Doktorlara verecek param yok. Yapamam. Beşir amca, şimdi para konuşmanın sırası mı? Dur bakalım. Önce şu doktor işini kesinleştirelim. Ben buraya kızıma geldim. Onların da durumu iyi değil. Beni doktorlara götüremezsiniz. Öyle bir götürürüz ki kızını da yanımıza alırız. Merak etme. Yeter ki sen iyi ol. Yapmayın çocuklar. Bana eziyet etmeyin. Ben sizleri görmek için geldim. Sizleri özlediğim için geldim. Yapmayın. Karım rahatlamış bir yüzle geldi içeriden. Buldum. Konuştum doktorla. Hastanenin en iyi doktorlarından biri. Melahat Hanım verdi adını. Muayenehanesi de iki sokak aşağıda. İki saat sonra sizi bekliyor. Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Hiç hazır değilim. Bir çayınızı içip gidecektim. Hem kızı merak eder. Ona sormadan yapamam. Kızının telefon numarasını aldım. Açtım telefonu. Şaşkındı kızı. Erdal ağabey, sen bilirsin. Ne gerekiyorsa yapalım dedi. Telefonun almacını Beşir amcaya verdim. Belli ki kızı benim düşündüğümden yanaydı. Beşir amcayı iki saate yakın oyaladım. Birlikte yaptığımız eylemi hatırlattım ona. Çocukların asılmalarını önlemek için çok onurlu bir dilekçe yazmış, bütün bir gece boyunca benim yazı makinemde çoğaltmış, Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün milletvekillerine, Cumhuriyet Senatosu'nun bütün üyelerini gönderilmek üzere her birine bir de Ali Sirmen'in çevirdiği Arthur Koestler'in, Albert Camus'un iki ayrı yazısını bir araya getiren İdam adlı kitabını da ekleyerek Beşir amcayla filelere doldurduğumuz zarfları Kızılay Pastanesi'ne götürüp dışarıdaki deliklerden kimseye görünmemeye çalışarak birer birer atmıştık. Gülünün solduğu akşamda bir baba başlığı altında bu konuyu ayrıntılarıyla anlatmıştım. Buluşma saatine yarım saat kala kalktık. Bir taksiye binip doktorun muayenehanesine gittik. Bekleyen bir hasta daha vardı, sıra bize geldi, doktorun odasına girdik. Tombul genç bir doktordu. Kendisine dışarıda bir şeyleri anlatmak istediğimi söyledim. Doktorla birlikte odadan çıktık, bekleme salonunun bir köşesine çekip durumu anlattım. Doktor bey dedim, bu getirdiğim hasta Deniz Gezmiş'le Hüseyin İnan'la birlikte asılan Yusuf Arslan'ın babasıdır. Müthiş bir baba, çok acı çekti. Ona çok özen gösterin lütfen. Size güveniyorum, ne gerekiyorsa yapılacaktır, kuşkunuz olmasın. Çok etkilenmişti doktor. Bir şey söylemeden kalkıp hastasının yanına gitti. Yarım saat kadar bekledim dışarıda. Doktor Beşir amcadan önce çıktı odadan. Doğruca yanıma geldi, telaşlıydı. Hemen hastaneye yatırmamız gerek dedi. Boynunda büyük bir ur var. Her an ama her an inme inebilir. Hiç vakit kaybetmeden yatırmalıyız. Ne gerekiyorsa yapacağız doktor dedim. Hastaneye telefon edip yer ayırtayım mı? Yarın yatırabilir miyiz Beşir Bey'i? Lütfen dedim. Lütfen doktor bey. Yarın ben istediğiniz saatte hastaneye getiririm onu. Yarın saat 10'da sizi bekleyeceğim dedi. Odaya döndüm. Beşir amcanın koluna girip dışarı çıkardım. Sokağa çıkınca anlattım durumu. Yarın hastaneye yatıyorsun Beşir amca dedim. Olmaz dedi. Olacak Beşir amca dedim. Hastanede yarın ayrıldı bile. Kızıma danışmadan hastaneye yatmam dedi. Kızına danışacağız dedim. İzmir'de karıma, oğluma haber vermedin olmaz dedi. Bir taksiye atlayıp yine eczaneye döndük. Telefon numarasını alıp İzmir'i, karısını aradım. Açıldı telefon. Durumu anlattım. Teşekkür etti hanımım. Öyleyse bu gece otobüse atlayıp Ankara'ya geliyoruz. Eksik olmayın. Elinizden geleni yapın. Yarın oradayız dedi. Ertesi gün karısı, oğlu, kızı, Beşir amca, ben dış kapıdaki büyük hastanenin önündeydik. Doktor bize gerekli işlemleri yaptırdıktan sonra Beşir amcayı alıp götürdü. Bahçede banklara oturup 2 saat kadar bekledik. Doktor, o güzel insan bahçeye yanımıza gelip bizi içeriye çağırdı. Bir odaya girdik. Duvarlarda röntgen filmleri asılıydı çepeçevre. Dünyanın filmi çekilmişti. Beşir amcanın boynundaki kocaman ur her filmde görülüyordu. Doktorun açıklamaları bile gereksizdi ama açıklıyordu. Hepimiz o uğursuz uru görüyorduk. Yarın hemen ameliyat dedi doktor. Hemen ameliyat. Hiç vakti yok. Yine iyi götürmüş. Her an inme inebilir. Görüyorsunuz ur 1. omurla 2. omurun arasında. Her an beyin kanaması görülebilir. Hiç vakit kaybetmemeliyiz. Tamam doktor bey. Ama ameliyatına kim karar verecek? Kim sorumlu olacak? Karısı burada mı? Evet. Benim doktor bey. Ne gerekiyorsa yapalım. Kurtaralım Beşir'i dedi karısı. İçeri girin. Sizden imza alacaklar. Ben yarın ameliyathaneyi hazırlıyorum. Kararınız kesin mi? Karısına döndüm. Karar verecek olan oydu. Evet demesi için başımla kışkırttım onu. O da başını öne arkaya salladı. Ben imzalarım doktor bey dedi. Tamam, sorun kalmadı. İçeri buyurun lütfen. Yürüdü doktor, biz de arkasından. Beşir amca tedirgindi. Karısı yanına sokulup fısıl fısıl bir şeyler anlattı ona. Tartışmaya başladılar. Karısı aşağıdan alıyordu. Beşir amca dikleniyordu. Sokuldum yanlarına. Beşir amcanın derdi para sorunuydu. Önce ameliyat Beşir amca dedim. Önce bu dertten kurtul, ötesini nasıl olsa çözeriz. Nasıl çözeriz? Hele sen kurtul bu dertten bir kere. Para konusunu aklına takma. Nasıl çözeriz oğlum? Yahu karışma sen. Daha sonra aramızda konuşur, bir çözüm yolu buluruz. Kızına döndü. Sen ne diyorsun? Dedi. Baba doktoru duydun. Hemen ameliyat olmazsan inme inecekmiş. Başka yolu yok. Önce ameliyat. Sen gerisini düşünme. Erdal ağabey ne diyorsa peki de. Yenilmişti Beşir amca. Sustu. Başını önüne eğdi. Şimdi mi yatıracaklar beni? Dedi. Yok Beşir amca dedim. Şimdi çıkıp gidiyoruz. Nerede kalıyorsunuz? Bende dedi kızı. Oğlu hiç konuşmuyordu. Kalktık, koluna girdik. Bastonunu da kullanarak bekleyen ilk taksiye kadar götürüp bindirdik. Bindiler. Ertesi sabah saat 10'da hastanenin önünde buluşmak üzere ayrıldık. O sabah Beşir amca tedirgindi ama bir açıdan da daha rahattı. Ortak karara boyun eğmişti. Ameliyat uzun sürdü, başarıyla sonuçlandı. Omurgadaki 1. omurla 2. omur arasında büyüttüğü o kocaman urdan kurtuldu Beşir amca. Bir hafta sonra da hastaneden bastonsuz yürüyerek çıktı. Oğlu Yusuf Arslan'ın asılmasından 4 gün sonra Beşir amcayı alıp bizim eve getirmiştim. Bir ara şunları söylemişti. Cenazelerin yanına götürdüler, gusülhanedeydiler. Tabutların içindeydiler. 3 ayrı odacığa konmuştu tabutlar. Gösterilen odacığa girdim. Tabut bir masanın üzerindeydi. Kapağı açıktı. 3 tabutun 3'ü de kapaksızdı. Ben yalnızca Yusuf'umu gördüm. Arka üstü yatıyordu. Ayağında botları vardı. Haki kadife pantolon. Üzerinde de gri bir hırka. Yüzü sararmıştı. Tutamadım kendimi. Ağladım, öptüm, okşadım. Boğazında urganın siyah izi vardı. Boğazının altı şişmişti. Dokundum, taş gibiydi. Boğazında urganın siyah izi vardı. Boğazının altı şişmişti. Dokundum, taş gibiydi diye anlattı. Sevgili oğlu Yusuf'un asılma sırasında yaşadığı deprem, boyundaki 1. omurla 2. omurun açılmasıyla başlayıp biten bir ölümcül yaşantıydı. Anlık bir yaşantı. Çünkü asılının altındaki tabure çekildiğinde bedenin aşağı sarkmasıyla birlikte boyuna geçirilen halatın ilk yaptığı iş, bedenin birden ağırlaşan yüküyle birlikte boğazdaki 1. omurla 2. omurun arasını açmaktı. Ölüm o an başlıyordu. Beden bir süre debelense de bu artık bitkisel bir debelenmeydi. Ölümün ardıl depremlerinden biri. Hukuk fakültesinde en ilgimi çeken derslerden biri de adli tıptı. Sevgili hocam Faruk Erim'in o güzel kitabında ası başlığı altında bu konu çok açık anlatılıyordu. Biliyordum. Beşir amcanın boynunda büyüttüğü o kocaman ur, dikkatinizi çekerim, 1. omurla 2. omurun arasında gelişmişti. Tam da asılan oğlunun açılan 1. omuruyla 2. omuru arasındaki boşlukta. Beşir amca oğlunun o şişmiş boğazındaki urganın siyah izini kendi boğazında kim bilir kaç gün, kaç gece yaşamıştı. Kim bilir kaç kez asmıştı kendisini. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Konu beni aşıyor çünkü. Beşir amcanın, o sevgili insanın sonradan bana yazdığı iki mektubu buraya almak zorundayım. 17 Nisan 1974. Sevgili Erdal, hastaneden dün çıktım. Biraz daha kalıp sizleri görmeyi arzu ederdim. Fakat çocuğun staj durumu için gitmemiz gerekti. Gösterdiğiniz ilgi ve alakaya çok teşekkür ederim. Tedavisi imkansız bir hastalık, sizin bu müdahalenizle önlenmiş oldu. Bu iyiliğinizi ömrüm oldukça unutmam. Benim için bir fatura kesecektiniz. Bunun için yüceli gönderiyorum. Mutlaka almanızı rica ediyorum. Aksi halde beni çok üzmüş olacaksınız. Beni seviyorsanız, ki buna eminim, bunu kabul edin, üzüntüme son verin. Biz Ankara'ya dönmeden İstanbul'a gidecek olursanız, hayırlı yolculuklar dilerim. Vaktiniz müsait olur da gelebilirseniz, daha çok sevinirim. Selam, hepinizin gözlerinden öperim. Beşir Arslan. 10 Mayıs 1974, İzmir. Sevgili Öz, size mektup yazmayı ihmal ettim, beni bağışlayın. Sayenizde yeniden hayata kavuştum. Gerilme, kasılma kalmadığı gibi günden güne uyuşukluklarım azalıyor. Yürümem de düzeldi, bastonu Ankara'da bıraktım. Sizin bu candan ilginiz ve fedakarlığınızla sıhhate kavuşmamın verdiği sevinç ve memnuniyeti ifade etmek için kelime bulamıyorum. Sağ olun, var olun. Bize kalsaydı, teşhissiz tedavi görüyoruz diye ihmalliğimiz devam edecek, günün birinde ayaklarımız kalarak ömrümüzü yatakta türlü sancılar içinde geçirmeye mahkum olacaktık. Bu ayın sonunda biz de Ankara'ya geliyoruz. Bol bol görüşürüz. Ebediyen minnet ve şükranlarımı arz eder. Her şeyin gönlünüzce olmasını dileyerek selam ve sevgiyle hepinizin gözlerinden öperim. Beşir Arslan.